Ayrım 13. Köylüler. Honoré de Balzac. Sayfa 163. 8. Küçük bir vadinin büyük ihtilalleri. Agüe'ye varışının ertesi günü general eski noter yardımcısının bilgisini ne kadar takdir ettiğini kanıtlayan içten bir seslenişle. Üstad Sibile, bakanlıklarda kullanılan tabirle durum vahim demek ki, diyordu kahyasına. Evet kont hazretleri, diye cevap verdi Sibile generalin arkasından giderek. Agüe'nin mutlu sahibi kahyasının evinin önünde geziniyordu. Bayan Sibile'nin çiçek yetiştirdiği bir toprak parçası vardı orada. Ötesinde Blondel'in anlattığı kanalla sulanan geniş çayır uzanıyordu. Yanlamasına konmuş olan köşk nasıl Agüe'den görünürse Agüe şatosu da uzakta öyle gözüküyordu evden. General konuşmasını sürdürdü. Peki ama güçlük neresinde bunun? Gravelolarla mahkemede hesaplaşırım. Para sorunu öldürücü bir darbe değil. Sonra ormanın sözleşmesini öyle bir biçimde açıklarım ki araya rekabet girer ve gerçek değerini veren yeni bir müşteri bulurum. Bu işler sizin sandığınız gibi yürümez kont hazretleri. Müşteri bulamazsınız ne yaparsanız. Kendi ağaçlarımı kendim keserim. Odunumu da ben satarım. Sibile generalin omuz siktiğini görerek odun tüccarı mı olacaksınız dedi. Peki bırakalım buradaki işleri bir yana. Ya Paris? Orasını ne yapacaksınız? Bir şantiye kiralamanız gerekecek. Vergileri, su yoluyla nakliye masraflarını, şehre giriş harcını, taşıma ve istifleme giderlerini ödeyeceksiniz ve sonunda bir muhasebeci tutacaksınız. General şaşkın ve telaşlı bir biçimde. İmkansız dedi. Niçin müşteri bulamayacakmışım? Kont hazretlerinin bu ülkede düşmanları var. Kimmiş bu düşmanlar? Bay Gobertin önce. Sizin şefiniz olan o namussuz olmasın bu? O kadar bağırmayın kont hazretleri dedi. Sibile şaşırmış bir durumda. Lütfen bağırmayın. Aşçı kadın duyabilir. Nasıl? Beni soyan bir sefilden kendi evimde mi bahsedemem? Huzurunuz kaçmasın diye söylüyorum kont hazretleri. Uzaklaşalım buradan. Bay Gobertin La Vie aux Fayes'nin belediye başkanıdır. Ya güzel. La Vie aux Fayes'de tebrikler. Bu şehir mükemmel bir yönetici bulmuş. Lütfen beni dinleme lütfunda bulunun kont hazretleri. Bunlar çok ciddi sorunlar. Buradaki geleceğimiz söz konusu. Dinliyorum. Şu bankın üstüne oturalım. Kont hazretleri, siz Bay Gobertin'e yol verdiğiniz zaman bir iş bulmak zorunda kaldı. Çünkü zengin değildi. Zengin değil miydi? Yılda 20 bin franktan fazla çalıyordu. Nasıl iş bu? Kont hazretleri, onu haklı çıkarmak iddiasında değilim ben. Gobertin'in dürüst bir insan olduğunu göstermek için de olsa, Agüe'nin gelişmesini, gelirinin artmasını isterim. Ama kendimizi aldatmayalım. Bütün Burgonya'da ondan daha tehlikeli bir namussuz yoktur ve o şimdi size zarar verebilecek bir durumda. Nasıl? Dedi general kaygılanarak. Gobertin bugünkü durumuyla Paris'in ihtiyacının üçte birini karşılamakta. Odun ticaretinin genel mümessilidir. Orman işletmelerini, ağaç kesimini, korumasını, su yoluyla naklini, sudan çıkarılmasını, demet haline getirilmesini o yönetir. İşçilerle sürekli olarak ilişkide bulunduğundan ücretleri de kendi saptar. 3 yıl uğraştı bu mevkiye gelebilmek için ama şimdi kale gibi sağlam yeri. Bütün tüccarların adamı oldu ve birine ötekinden fazla kayırmaz. Bütün işleri onların lehine olarak düzene koymuştur ve artık hiçbir muhasebeci kullanmıyor. Ama işleri eskisinden daha iyi ve daha az masrafla yürüyor. Örneğin bütün rakiplerini kenara ittiğinden ihalelerin mutlak hakimidir. Taht ve devlet ona bağımlıdır. Tahtın ve devletin ormanlarından kesilen ağaçlar açık artırmada Gobertin'in tüccarlarına kalır. Bugün kimse onları ele geçirecek güce sahip değildir. Geçen yıl Bay Mariot Doxer, gümrük müdürünün kışkırtmasıyla Gobertin'le rekabet etmeye kalkıştı. Gobertin önce ihale bedelinin gerçek değerini ödettirdi ona. Sonra sıra işletmeye gelince Avonlu işçiler o kadar yüksek ücret talep etti ki Bay Mariot Oxer'den işçi getirmek zorunda kaldı. Ama La Vie aux Fayes ile işçiler onları dövdüler. Söz birliği ve dövüş maddelerinden ceza davası açıldı. Bu dava Bay Mariot'a pahalıya mal oldu. Yoksul insanların hüküm giymelerine neden olduğu için kazandığı nefret bir yana bütün masrafları da ödedi. Çünkü davayı kaybedenlerin meteliği yoktu. Yoksullara karşı açılan bir dava onların yakınlarında yaşayanlara ancak kin ve nefret kazandırır. Bunu size hatırlatmama izin verin. Çünkü bu ilçenin bütün yoksullarına karşı mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Her şey bununla bitmiyor. Bütün hesaplar yapıldıktan sonra iyi bir insan olan zavallı Mariot bu ihaleden zararlı çıkıyor. Bütün ödemeleri peşin parayla yapmaya zorlandığı halde veresiye satıyor. Gobertin rakibini yıkmak için işitilmemiş vadelerle odun teslim ediyor. Maliyet fiyatından %5 aşağı fiyatla odun satıyor. Zavallı Mariot'un kredisi bundan çok zarar görmüştür. Gobertin hala zavallı adamın peşini bırakmıyor. Adamcağız o kadar rahatsız ediyor ki zavallı yalnız Auxerre değil, ili de terk edip gidecekmiş. İyi de yapar doğrusunu isterseniz. Burada mal sahipleri de satıcılara yenik düşmüş oluyor. Çünkü şimdi satıcılar Paris'teki mobilyacılar gibi artık uzun süre fiyatları kendileri belirleyecekler. Ama Gobertin mal sahiplerini o kadar sıkıntıdan kurtarıyor ki onlar kazançlı çıkıyor. Nasıl oluyor bu diye sordu general. Bir kere işlerin basitleştirilmesi er ya da geç bütün ilgililerin işine yarar. Sonra mal sahiplerinin geliri güvence altına giriyor. Tarım işletmelerinde en önemli nokta budur. Göreceksiniz. Nihayet bir de Bay Gobertin işçi babasıdır. Yüksek ücret öder ve her zaman iş bulur onlara. İşçilerin aileleri köylerde oturduğundan Soulange'lar ve Ronquiore'ler gibi çıkarlarını Gobertin'e emanet eden mal sahiplerinin ve tüccarların malları yağma edilemez. Köylüler orada yalnızca kuru ot toplamakla yetinir. Hepsi bu kadar. Bu Gobertin denen herif boşa harcamamış zamanını diye haykırdı general. Sibile konuşmasını sürdürdü. Yaman adamdır. Auguie'nin kahyası olacağıma bölgenin en güzel yarısının kahyasıyım artık diyormuş. Herkesten az alıyor ama 2 milyon üzerinden yılda 40-50 bin frank alıyor. Bu parayı Paris'in şömineleri ödüyor der. Bay Gobertin. İşte düşmanınız Kont Hazretleri. Bana sorarsanız onunla barışıp uzlaşmak en doğru yol olur. Biliyorsunuz Soulange Jandarma Müfrezesi Komutanı Onbaşı Sudri'nin Blan Belediye Başkanı Bay Rigju ile iyi ilişkileri vardır. Kır bekçileri de onun adamlarıdır. Bu durumda sırtımızdan geçinenlerin cezalandırmaları olanaksızlaşıyor. Özellikle 2 yıldan beri ormanlarımız mahvoldu. Bu nedenle Grevelolar davayı kazanma şansları büyüktür çünkü şöyle diyorlar. Sözleşme gereğince ormanların korunması sizin üstünüzde. Korumadığınız için zarara sokuyorsunuz beni. Tazminat ödeyin öyleyse bana. Oldukça doğru bu ama bir davayı kazanmak için yeterli bir neden değil. İleride bir daha mahkemelerde sürünmemek için bir davayı kabul etmek ve para kaybetmesini bilmek gerekir, dedi general. Gobertin'i pek mutlu kılacaksınız, dedi Sibile. Nasıl? Grevelolara karşı dava açmak, onları temsil eden Gobertin'le yumruk yumruğa dövüşmek demektir, dedi Sibile. Zaten o da bu davadan başka bir şey istemiyor. Sizi Yargıtay'a kadar sürükleyeceğini söylüyormuş. Vay namussuz vay. Eğer ormanlarınızı işletmek isterseniz, işçilerin eline düşerseniz diyerek generalin yarısını biraz daha deşti Sibile. Tüccar tarifesi yerine burjuva tarifesi uygularlar size. Sonra da dalga geçerler. Yani Mariot gibi zararına satmak durumunda bırakırlar sizi. Kiracı ararsınız bulamazsınız. Mario babanın taht ve devlet için girdiği riske hiç kimse bir birey için katlanamaz. Kimse beklemesin böyle bir şey. Adamcağız devlet dairesi kadastroda çalıştığım zamanlardaki kulunuza benzer. Bir masanın başına geçmiş, gazete okuyan, redingotu eskimiş, son derece ciddi bir adam. Aylığı 1200 frank da olsa, 12.000 frank da olsa tutum ve davranışı hep aynıdır. Gidin de vergi dairesinin temsilcisi olan böyle bir adama vergi indiriminden falan söz edin. Kalemini yontarak yüzünüze güler adam. Siz yasa dışısınız, Kont Hazretleri. Ne yapayım peki ben diye bağırdı general. Kanı kaynamıştı ve bankonun önünde bir aşağı bir yukarı dolaşıp duruyordu. Kont Hazretleri, size söyleyeceklerim benim çıkarlarımla bağdaşmaz. Ama yine de söyleyeceğim. Auguie'yi satıp memleketi terk etmeniz gerekir, dedi Sibile. Bu sözler işten general, kurşun yemiş gibi yerinden fırladı, esrarlı bakışlarını Sibile'ye çevirdi. İmparatorluk muhafız alayının bir generali böyle serserilere pavuç bırakır mı hiç? Üstelik Kontes Hazretleri'nin Auguie'den hoşlandığı bir anda. Geri çekileceğime gider La Vie aux Fayette meydanında Gobertin'i tokatlar ve benimle düello etmeye zorlarım. O zaman da bir köpek gibi gebertirim onu. Kont Hazretleri, Gobertin sizinle düello edecek kadar putalı değildir. Kaldı ki La Vie aux Fayette gibi önemli bir ilçenin belediye başkanına hakaret etmek cezasız kalmaz. Görevinden aldırırım onu. Truazville'ler destekler beni. Gelirlerim söz konusu. Yapamazsınız Kont Hazretleri. Gobertin'in her yerde adamları var. Başınızı öyle işler açar ki içinden çıkamazsınız. Dava ne olacak peki? Önce bugünü düşünelim, dedi Kont. Kont Hazretleri, ben bu davayı size kazandırırım, dedi Sibile anlayışlı bir tavırla. Yaşa Sibile, dedi General Kahyas'ın elini sıkarak. Nasıl yaparsın bunu? Davayı Yargıtay'da kazanırsınız, usul yönünden. Bana göre Grevolyalar haklı ama yasal açıdan ve gerçekten haklı olmak yetmez. Usul yönünden de her şeyin tamam olması gerekir. Onlar işin usul yönünü ihmal ettiler. Oysa ki usul her zaman esasa baskın çıkar. Grevolyalar ormanları daha iyi korumanız için sizi uyarmalıydı. 9 yıllık bir işletme süresinde uğranılan zararlar için sözleşmenin bitiminde ödenci isteminde bulunulamaz. Sözleşmede bulunan bir maddeye dayanılarak itiraz ileri sürülebilir. Lavie aux Failles'de yitireceksiniz. Kraliyet Mahkemesi'nde de yitireceksiniz belki ama Paris'te kazanacaksınız. Yüksek bilirkişi ücretleri ödeyeceksiniz. Korkunç masraflarınız olacak. Bir yandan kazanacak, öte yandan da 10-15 bin frank harcayacaksınız ama kazanmak istiyorsanız kazanacaksınız. Bu dava Grevoyalıların dostluğunu kazandırmaz size. Çünkü onların yıkımı sizinkinden daha fazla olacak. Nefret edilen biri olacaksınız. Her durumda mahkemeye başvurma meraklısı biri olarak tanınacaksınız. İftiralar yağdıracaklar size ama kazanacaksınız. Sibylle'nin sözleri generalin tepesini arttırmıştı. Ne yapmalı peki diye yineledi. O anda Gobertin'e vurduğu kırbaç darbelerini hatırlayarak keşke kendi kendimi dövseydim diye geçirdi aklından. Yüzü kıpkırmızıydı ve çektiği bütün işkence yansıyordu Sibylle'nin karşısında. Ne mi yapmalı Kont Hazretleri? Bir tek çare var, uzlaşmak. Ama siz kendi kendinize uzlaşmaya gidemezsiniz. Ben sizden çalıyormuşum gibi görünmeliyim. Oysa bizim gibi yoksulların bütün serveti ve avuntusu yalnızca dürüstlüğümüzdür. Bu yüzden hırsız ve dolandırıcı gibi görünemeyiz. Bizi her zaman görünüşümüze göre yargılarlar. Gobertin vaktiyle Mademoiselle Laguerre'in hayatını kurtarmıştı ve onun parasını çaldığı sanılıyordu. Bunun üstüne Mademoiselle de onun bağlılığını ödüllendirmek için vasiyetnamesinde 10 bin frank değerinde bir tek taş elmas bırakmıştı. Bayan Gobertin alnında taşıyor şimdi o elması. General Sibylle'ye ilki kadar esrarlı bir bakış daha fırlattı ama Kahya bu gülünç ve kalenderce esrarlı bakıştan hiç etkilenmedi ve konuşmasını sürdürdü. Doğruluktan uzak olmam Bay Gobertin'i öyle sevindirecektir ki beni koruması altına alacaktır. Ona şöyle bir öneride bulununca kulaklarını dört açıp dinleyecektir beni. Kont Hazretlerinden parayı benimle paylaşmaları koşuluyla Grevoyalar için 20 bin frank koparabilirim. Eğer hasımlarınız razı olurlarsa 10 bin frankı size getiririm. Yalnızca 10 bin frank yitirmiş olursunuz. Görünüşü kurtarırsınız, davada biter. General Sibylle'nin elini tutup sıkarak ''Yaman adamsın'' dedi. ''Bu işin bugününü de yarını da başarırsan kahyaların şahısın demektir.'' Sibylle konuşmasını şöyle sürdürdü. Yarına gelince, 2-3 yıl ağaç kesmezseniz aç kalmazsınız. Önce ormanlarınızı iyi korumakla başlayın işe. O zamana kadar Avon Köprüsü'nün altından çok sular akacaktır. Gobertin ölebilir, çok zengin olup işten çekilebilir. Sonra karşısına bir rakip çıkarmaya zaman bulursunuz. Ortada paylaşılmaya değer güzel bir pasta var. Karşısına başka bir Gobertin çıkarıp birbiriyle çatıştırabilirsiniz. Bu çeşitli çözümlere hayran olan eski asker Sibylle dedi. Bütün bunları başarırsan 1000 altın veririm sana, üstünü de sonra düşünürüz. Kont Hazretleri dedi Sibylle. Önce ormanlarınızı koruyun. Gidin bakın burada bulunmadığınız 2 yıl içinde köylüler ne hale getirdiler ormanlarımızı. Ben ne yapabilirdim ki? Kahyayım ben, korucu değil. Aguye'yi korumak için bir atlı genel muhafız ile 3 özel korucu gerekiyor size. Kendimizi savunacağız. Madem ki savaş istiyorlar, savaşacağız. Savaş beni korkutmaz dedi Montcornet ellerini ovuşturarak. Bu altınların savaşı dedi Sibylle. Ve bu savaş ötekinden daha zor gelecek size. İnsanlar öldürülür, çıkarlar öldürülemez. Düşmanınız da bütün mal sahiplerinin mücadele verdiği savaş alanında vuracaksınız. Malın paraya çevrilmesi bu. Üretmek iş değil, satmak gerek. Satmak için de herkesle iyi geçinmek gerek. Yürü halkını kendi tarafıma kazanırım. Nasıl yapacaksınız bunu diye sordu Sibylle. Onlara iyilik ederek. Vadinin köylülerine, Sülanj'ın küçük burjuvalarına iyilik etmek mi? Dedi Sibylle gözünde beliren alaycı ifadenin etkisiyle daha bir şaşı bakarak. Kont Hazretleri yapmak istedikleri şeyin nasıl sonuçlanacağını bilmiyorlar. Harcarsınız kendinizi. Eğer rahat yaşamak istiyorsanız Kont Hazretleri, müteveffa Mademoiselle Laguerre gibi yapın. Bırakın yağmalasınlar mallarınızı ya da korkutun milletin gözünü. Halk, kadınlar ve çocuklar aynı biçimde dehşet salınarak yönetilir. Konvansiyonun ve imparatorun büyük sırrı buydu. Haydut dolu Bondi ormanında mıyız canım diye haykırdı Montcornet. Adlen yanlarına gelerek Sibile'ye, dostum dedi, yemek seni bekliyor. Özür dilerim Kont Hazretleri, sabahtan beri aç, üstelik tahıl teslim etmek için Ronquiorelere kadar gitti. Haydi gidin Sibile. Ertesi sabah erkenden kalkan eski zırhlı süvari tek korucusuyla konuşup eğilimini anlamak için avon kapısından döndü malikaneye. Aguya ormanının 7-8 dönümlük bir bölümü avon kıyısı boyunca uzanmaktaydı. Irmağın görkemli görünümünü korumak için aşağı yukarı düz çizgi durumundaki buz su yolunun iki yanında 3 fersahlık uzaklığa kadar ulu ağaçlar bırakılmıştı. Aguya'nın o dönemdeki sahibesi olan 4. Henry'nin metresi bir av meraklısıydı. Ormanın bu yanından kendisi tarafından satın alınmış olan tepedeki daha büyük bölüme geçmek için 1593'te tek kemerli bir köprü yaptırdı. O zaman avon kapısı av köşkü olarak yapıldı. Soyluların ve kralın zevki için yaptırılan bu binaları mimarların ne kadar lüks yaptıkları bilinmektedir. Oradan uzanan ağaçlı yolun birleştiği nokta bir yarım ay oluşturmaktaydı. Bu yarım ayın ortasında bir dikili taş yükselmekteydi. Taşın tepesinde eskiden yaldızlı bir güneş bulunurdu. Güneşin bir yanında Navar arması, öteki yanında Moray Kontesi'nin arması vardı. Avon kıyısında düzenlenmiş bir başka yarımay, düz bir yolla köşkteki yarımaya bağlanmıştı. Bu yolun sonunda Venedik usulü köprünün köşeli kesiti görünüyordu. Paris'teki Royal Meydanı'ndaki parkı çevreleyen ve ne yazık ki yıktırılmış olan görkemli parmaklığa benzeyen iki güzel parmaklığın arasında tuğladan yapılı bir köşk oturtulmuştu. Şatonunkine benzeyen elmas biçiminde yontulmuş bağlantıları sivri bir damı vardı. Pencereleri aynı biçimde yontulmuş taştan çerçevelere yerleştirilmişti. Köşke görkemli bir görünüm veren bu eski üslup şehirlerde yalnız hapishanelere yakışır ama ormanların içinde çevrenin etkisi ona başka türlü bir güzellik kazandırıyor. Bu sık ağaçlığın oluşturduğu perdenin arkasında bir zamanlar Burgonya'nın hayranlığını kazanan köpek damları, eski bir doğanlık, bir sülün çiftliği ve av uşaklarının lojmanları zamanın etkisiyle yıkıntıya dönüşmüştü. 1595'te bu büyüleyici köşkten kralın da katıldığı bir sürek avı için yola çıkıldı. Paola Veronese'nin ve Ruben'in çok sevdikleri güzel köpekler önden gidiyorlardı. Yalnızca bu Verma'nın o nefis yapıtlarında görülen mavim trak, beyaz ipek gibi iri sağrılı atlar yere eşeliyordu. Arkadan parlak av giysileri giymiş uşaklar geliyordu. Van der Mule'nin tablolarını süsleyen sarı deri külot pantolon giymiş ve kulplu yuvarlak çizmeli atlı uşaklar iz süren av köpeklerini kışkırtarak kafileyi renklendiriyorlardı. 4. Henry'nin burada geçirdiği günleri ve Dilber More Kontesi ile çıktığı sürek avını tarihe geçirmek için dikilmiş olan taşın üstünde Navar armasının altında bu önemli olayın tarihi yazılıydı. Dünyaya getirdiği erkek evladı meşru kabul edilmiş olan bu kıskanç metres dikili taşın üstüne kendisinin mahkumiyeti olacak olan Fransa armasının kazılmasını istememişti. General bu güzel yapıyı gördüğü zaman damın dört yüzü yeşil yosunlarla kaplıydı. Geçen zamanın kemirdiği bağlantı taşları bin ağızdan feryat ediyordu sanki. Kurşunları koyvermiş pencerelerin sekizgen camları dövüyor, açılan delikler tek gözlü suratlara benziyordu. Merdiven parmaklığının ardında sarı şeboylar açıyor, sarmaşıklar beyaz ve tüylü pençelerini bütün deliklere daldırıyordu. Her yanda iğrenç bakımsızlık izleri görülüyordu. Çıkarcıların ellerine geçirmiş oldukları her şeye bir damga gibi bastıkları iz bu. Birinci kattaki iki kırık cam deliği samanla tıkanmıştı. Zemin katın bir penceresinden alet edevatla odun demetleriyle dolu bir oda, bir başka pencereden de odun demetleri görülüyordu. Bu şu anlama geliyordu. Courtecuis, köşkü sülün çiftliğinden ayıran yolu yürümemek için köşkün bütün salonunu ahıra çevirmişti. Salonun tavanı gelmiş geçmiş bütün Aguya sahiplerinin armaları ile süslenmişti. Köşkün çevresi pis, kara kazıklarla berbat bir görünüm içindeydi. Domuzlar tahta damın altına, tavuklar, ördekler ufak kümeslere kapatılmıştı. Gübreler 6 ayda bir kaldırılırdı. Ortalıkta arsızca biten böğürtlenler üstünde paçavralar kuruyordu. General köprü yolundan gelerek Oraya vardığında bayan Kurtekuiz içinde sütlü kahve pişirdiği kabı ovuyordu. Korucu güneşte sandalyeye oturmuş, karısına bir yabani gibi bakıyordu. Nal sesi işitince başını çevirdi. Kont Hazretlerini tanıdı, utandı. Kurtekuiz oğlum dedi general korucuya. Odunlarımın grevoluları beklemeden kesilmesi beni şaşırtmıyor doğrusu. Sen arpalık sanıyorsun işini. Vallahi Kont Hazretleri ormanlarınızda o kadar çok sabahladım ki üşütmüşüm. Bu sabah o kadar kötüyüm ki karım lapa hazırladı bana. Şimdi bu kabı temizliyor. Azizim dedi general, sütlü kahve ile hazırlanmış lapanın iyi geldiği tek hastalık bilirim. O da açlıktır. Dinle maskara herif. Dün kendi ormanımı Ronquerole ve Sulanjların ormanını da gezdim. Onlarınki son derecede bakımlı ve iyi korunuyor. Benimki ise acınacak bir durumda. Ama Kont Hazretleri, onlar bu memleketin eskileri. Onların mallarına kimse dokunmaz. Altı bucağa karşı nasıl mücadele edeyim ben? Benim hayatım sizin ormanlarınızdan daha değerlidir. Ormanlarınızı gerektiği biçimde korumak isteyenin ödülü, ormanınızın kuytu bir köşesinde yiyeceği bir kurşun olabilir ancak. Alçak dedi general. Kurtekuiz'in bu küstahça sözlerinden duyduğu hiddeti zapt ederek, siz şahane bir gece geçirdiniz ama bu gece bana şimdiki durumumda 100 altına, gelecek için de 1000 franka mal oldu. Azizim ya gidersiniz buradan ya da davranışlarınızı değiştirirsiniz. Bir kereye mahsus olmak üzere bu sefer bağışlıyorum. İşte koşullarım. Keseceğiniz cezalardan alacağınız paraları size bırakacağım. Ayrıca tutacağınız her zabıt için 3 frank alacaksınız. Eğer bundan zararlı çıkarsam tazminat ödemeden işinize son vereceğim. Emeklilik aylığı da alamayacaksınız. Oysa bana iyi hizmet eder de zararlarımı önlerseniz ömür boyu 100 altın emekliye hak kazanabilirsiniz. Düşünün, taşının bakalım. İşte size 6 yol dedi. Park'ın 6 yolunu göstererek. Kurşunlardan korkmayan benim gibi bunlardan yalnızca birini seçmeniz gerekiyor. Siz de doğru yolu bulmaya çalışın. 46 yaşlarında kısa boylu, dolunay yüzlü Kurtekuiz hiçbir iş yapmamaktan pek hoşlanırdı. Kendi köşkü olmuş olan bu köşkte yaşayıp ölmek niyetindeydi. İki ineği ormanda besleniyordu, yakacak odunu vardı. Suçları kovalayacağına bahçesini ekip biçerdi. Bu savsaklama Goberte'nin işine gelirdi ve Kurtekuiz Goberte'nin niyetini anlamıştı. Korucu kendi küçük kinlerini doyurmak için kovalardı odun hırsızlarını. Arzularına karşı koyan kızların ve sevmediği kimselerin peşini izlerdi ama artık hiç kimseden nefret etmiyordu. Olup bitenlere göz yumduğundan herkes seviyordu onu. Grand Hiver'de Kurtekuiz'in sofrası her zaman hazırdı. Odun çalan kızlar karşı koymuyorlardı ona. Bütün arakçıların ona ve karısına armağanlar getirmesi doğal olmuştu. Odununu içeri alırlar, bağını budarlardı. Kısacası bütün suçlar hizmet ederdi ona. Goberte'nin sayesinde geleceğini de sağlama bağlamış gibiydi ve Agüe'ye satışa çıktığı takdirde payına iki dönüm toprak düşeceğini hesaplıyordu. 4 yıl sonra artık aldatılmamaya kararlı burjuva doğası ortaya çıkan generalin sert uyarısıyla yeniden hoplarcasına uyandı. Kurtekuiz kasketini, av çantasını, tüfeğini aldı, tozluklarını Montcornet armasını taşıyan omuz kayışını taktı ve ormanlara baka baka köpeklerini ıslık çalarak köylülerin en derin düşüncelerini gizledikleri o tasasız tavırla yürüyerek Laviofaye'ye kadar gitti. Döşemeciden yakınıyor musun? Dedi Goberten Kurtekuiz'e. İşin iş halbuki. Salak herif bir zabıt 3 frank ve cezaları bırakıyor öyle mi? Dostlarınla anlaşırsın ve istediği kadar zabıt tutarsın. 100 zabıt tutarsın istersen. 1000 frankın olursa Rigu'dan başileriye satın alır burjuva olabilirsin. Kendin için çalışırsın. Daha doğrusu başkalarını çalıştırır, keyfine bakarsın. Yalnız beni iyi dinle. Yalnızca dikili bir ağacı olmayan garibanlar için kovuşturma açmaya özen göster. Yünü olmayan koyunun nesini kırkacaksın. Döşemeci ne verirse al. Masraf yapmak isterse bırak yapsın. Herkesin zevk aldığı bir şey vardır bu dünyada. Mario Baba da öğütlerime karşın kazanç elde edeceğine zararlı çıkmak istemedi mi? Goberte'nin etkisi altına giren Kurtekuiz, sonunda mal mülk sahibi olmak, ötekiler gibi burjuva olmak isteğiyle evine döndü. General Montcornet eve gelince olup biteni Sibili'ye anlattı. Kont Hazretleri iyi yapmışlar dedi Sibili ellerini ovuşturarak ama bu kadarla yetinmemek gerek. Çayırlarımızın, tarlalarımızın yağma edilmesine göz yuman korucu değiştirilmeli. Kont Hazretleri kolayca bucak belediye başkanı olabilir ve Vodeye'nin yerine, verilen emirleri yerine getirecek bir eski askeri işe alabilir. Bir büyük toprak sahibi bulunduğu yerin efendisi olmalı. Şimdiki belediye başkanıyla olan sorunlarımızı görüyorsunuz. 13. ayrımın sonu sayfa 178.